İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 74.
Muhtarı sedire oturttuğu eşkıyaları Mahmud Ağa'nın adamları aldılar. Ağa'nın ayaklarının dibine yan yana dizdiler. Mahmud Ağa bir süre onları süzdükten sonra baştakine, "Hey yaralı, sen kimsin bakalım? Çok da utangaç bir adama benziyorsun." Ferhat Hoca başını kaldırdı, inceden alaylı gülümsedi. "Ben Ferhat Hoca'yım." "Oo, sen misin o? Duydun mu sen? Hapisi yarıp da kaçtıktan sonra beraat ettin, kurtuldun yani. Ama şimdi İnce Mehmet'in yandaşı, çetesi olarak da nasılacaksın? Seni neden, sizi neden şu anda öldürmüyorum, biliyor musunuz? Siz benim elimde öldürülmeye layık değilsiniz. Siz asılarak ölmeye layık canavarlarsınız. Bilseydim ki içinizde azıcık adamlık var, sizi ipe göndermez hemen buracıkta öldürürdüm. Seni uyuz köpek, bir de hoca olacaksın. Dediklerine göre çok da bilgili, derin bir hocaymışsın. Hiç de suçun yokmuş kaçtığında. Şimdi idam edileceksin, bacakları sallanacak, böyle böyle." Sağ elinin iki parmağını açtı açtı kapadı. "Sen kimsin?" "Ben İnce Mehmet'im." "Vay anasını, süt dökmüş kediye benziyorsun ulan. İnce Mehmet'e de hiç benzemiyorsun." Muhtara döndü. "İyi bak bakalım şu baba yiğide, şu aç kalmış bir sıçana benzeyen Toros dağlarının kahramanına. Bu adam İnce Mehmet mi? Sen daha önce Mehmet'i tanıdın mı?" "İnce Mehmet'i bu köyde kim tanımaz ki? Bu adam İnce Mehmet." "Allah Allah, Allah Allah. Şu yakaladığım, bunca ardında koştuğum adam da bari bir adama benzeseydi. Bunu İnce Mehmet'tir diye kasabaya götürsem herkes benimle alay eder. Beni tefe koyar da diyar diyar gezdirirler. Ben böyle bir sümüklüyü, solucanı kasabaya götüreceğime bırakırım. Bunu salıveririm de utançtan kurtulurum. Kasabada ağalara, beylere dedim ki yarın gider de onun kulağından tutar getiririm. Bakın şu övündüğüm adama. Ben bunu kapıma uşak yanaşma bile almam. Şu murdarın suratına bakın. Abdi Ağa'yı, Ali Safa Bey'i öldüren kokmuş tilki taşağının suratına. Tüh senin pis yüzüne. Daha da durmuş şuna söz söylüyorum. Şu kokmuş sırtlan deşine. Ben hükümetin yerinde olsam şöyle bir adama benzemezi asmazdım bile. Bok kuyusuna atardım, bok kuyusuna. Mahmud Ağa kimi öfkeleniyor, ayağa kalkıyor, eğilip Mehmet'in yüzünün ortasına tükürüyor, onu tekmeliyor. Kimi yerine oturup ayak ayak üstüne atıyor, onunla alay ediyor. Alayın ardından da küfürlere başlıyordu. Sonunda yoruldu, sesi bile çıkmaz oldu. Ama Mehmet'ten hıncını daha alamamıştı. "Sen kimsin?" Kasım'a sordu. "Ben Hacı Temir'im, Anavarza köylüklerinden olurum. Kuzgun Veli çetesindenim, Kuzgun Veli vurulunca bunlara katıldım, kader." Mahmud Ağa onun üstünde durmadı. "Çocuk sen kimsin?" "Ben de Sarı Keçili Oymağı'ndan olurum. Benim adım da Eşkıya Müslüm." "Ne? Eşkıya mısın sen?" "Eşkıyayım ya. Ne zamandan beri?" "İki gün önceden." Müslüm iki gün demeyecekti ya, iki yıl diyecekti belki de, ağzından kaçırdı. Mahmud Ağa çözün şunun kollarını diye buyurdu. Adamlar Müslüm'ün kollarını açtılar. "Ben sana ne kötülük yaptım da ağa beni bırakıyorsun. Ben eşkıya değil miyim? Atın şunu dışarıya." Müslüm somurtuyordu, dışarıya attılar. "Seni biliyorum, sen bizim aşık Sefil Ali'sin. Sana bir şey yapamam. Babam benim has adamımdı. Allah rahmet eylesin. Balkan Savaşı'na gitti. O kadar önüne geçmeye çalıştım. Askere gitme dedim. Beni dinlemedi, gitti. Bir daha dönmedi. Seni eşkıyalığı bıraktı dediler bana." "Bırakmıştım. İnce Mehmet'in yeniden dağa çıktığını duyunca iki gün önce ben de gittim, onu buldum." "İyi ki buldun. Sen olmazsan o bu köye gelmez. Ben de onu böyle dalında olmuş bir armut gibi koparamazdım. Açın şunun kollarını." Sefil Ali'nin kolunu açtılar. "Çek sazı da bir iki tıngırdat bakalım." Sefil Ali karşılık vermedi, herhangi bir devinimde de bulunmadı. "Al sazı eline," diye sert buyurdu Mahmud Ağa. Sefil Ali gene orada olmadı. "Bana saz çalmıyor musun?" Sarı Çavuş başını kaldırdı. "Sana değil, benim yiğit yeğenim, sana benim köpeğim bile saz çalmaz Mahmud." "Öyle mi?" diye alaylı alaylı güldü Mahmud Ağa. "Öyle mi Mustafa Kemal'in has adamı? Öyle mi Çanakkale'de bir mermide denizi göğe uçurup da dünyayı denizsiz koyan martavalcı?" "Mustafa Kemal Paşa'nın adını senin gibi köpekler ağızlarına alamazlar. Senin gibi kan içiciler, senin gibi atını adam çiğneterek öldürenler." Mahmud Ağa ağır ağır yerinden kalktı. Gözleri sapsarıydı. Sarı Çavuş'un yanına geldi. "Bu böğrüdür," diyerek yaşlı adama bir tekme savurdu. Ardından bir daha, bir daha. Sonra elindeki kırbaçla, ayaklarıyla, bütün gövdesiyle Sarı Çavuş'un üstüne abandı. Yaşlı adamın ağzı, burnu, saçları, sakalları, mintanı, ayakları kızıl kan içinde kaldı. Öteki dövdükçe hırslanıyor, yerdeki adamın üstünde dolanıyor, hırslandıkça dövüyordu. Sarhoş gibi yalpalayıncaya, ayakta duramaz bir duruma düşünceye kadar Çavuş'u çiğnedi. Çavuşsa en küçücük bir ses çıkarmadı, of bile demedi. "Eğer bu gece sabaha kadar ölmezsen yarın sabah seni öldüreceğim. Şu itin de elini tekrar bağlayın." Sefil Ali'nin elini arkasına yeniden bağladılar. Şimdi muhtar, bu gece biz burada kalacağız. Muhkem bir yer gerek bunlara sabaha kadar. Sabahleyin jandarmalar gelecekler. Kasabaya bu canavarları öyle götüreceğiz. Bu odada kalsınlar. Burası olmaz. Belki adamları basıverirler köyü. Bunların bir yarısını Sakızlı'da kıstırdım. Senin tazı gelince de hemen onları orada bıraktım geldim. Onlar bu gece belki burasını basarlar. Senin ev olmaz. Başını elleri arasına aldı, düşündü. Buldum diye de başını kaldırdı. Bizim konağı. Orası kale gibi muhkemdir. 1000 kişi kuşatsa orasını 3 kişi 10 gün koruyabilir. Doğru dedi muhtar. Anahtarlar sende mi? Bende. Haydi kalkalım da bu ahir zaman kahramanlarını bizim konağa misafir edelim. Şu kocamış uyuz domuzu da ortadan kaldırın. Kaldırın da yarına sağ çıkarsa eğer bunu da kasabaya götürüp asalım. Dışarıya çıktılar. Köyün içinde kimsecikler kalmamış, incin top oynuyordu. Ortalıkta ürkütücü bir sessizlik vardı. Bu eski kurt Mahmud Ağa'nın gözünden kaçmadı. Bu köyde bir şeyler dönüyor muhtar. Ne gibi ağam? Bilemem, köy çok sessiz. Bizim köyümüz her zaman sessizdir. Bu başka bir sessizlik. Köye ben gelmişim, İnce Mehmet'i yakalamışım, sarı çavuşu çiğnemişim, bunu da bütün köylü duymuş, sonra da bu sessizlik. Korktular, sen gelince bizim köyde hep böyle sessizleşir, saygıdan. Belki de. Muhtar önce kale kapısı gibi muhkem, kemerli, yüksek avlu kapısını, ardından da konağı açtı, merdivenleri çıktılar. Bir delikanlı elinde büyük bir gemici feneri taşıyarak önlerinden gidiyordu. Şu odaya koyalım, bir gecelik. Bu odanın dışarıya açılan penceresi yoktur. Zaten babam suçlu köylüleri hep bu odaya hapsederdi. Önce sarı çavuşu getirdiler, odanın ortasına attılar, arkasından da ötekileri. Bütün konağı ışıklandırın, avlunun ortasına da büyük bir ateş yakın, sabaha kadar sönmeyecek. Adamlarına da buyurdu. Sen, gözünüzü kırpmayacaksınız. Ben bu geceden korkuyorum. Keşke şu eşkıyaları alıp hemen gidebilseydik. O da olmazdı, pusu, jandarmaları bekleyeceğiz. Tazı Tahsin kasabaya uçtu mu? Bir de atlılar gitsinler bizimkilerden, çabuk. Gönderelim, Tazı Tahsin çoktan uçtu. Yorulmuşum, gözlerimden uyku akıyor. Konağın her köşesine bir lamba asılmış, avlunun ortasına da kütükler yığılmaya başlanmıştı. Gözlerinizi dört açın, yoksa canınızdan olursunuz. O önde, muhtar, adamları arkada eve geldiler. Muhtarın karısı sofrayı sermiş, bir de büyük şişe rakıyı sofranın ortasına dikmişti. Ağalarının içkisiz yapamayacağını bilirlerdi. Sinide de haşlanmış birkaç keklik tütüp duruyordu. İşte buna sevindim muhtar, ama bu sessizlik beni ürkütüyor. Uykudalar. Elimi keserim ki bu anda bu köyde kimse uyumuyor, bebeler bile. Mahmud Ağa kendi köylüsünü iyi biliyordu. İnce Mehmet ve arkadaşlarının yakalandığı andan bu yana köyü çok sessiz bir fısıltı almıştı. Kadınlar, kızlar, kız çocukları lisanı hal ile birbirleriyle konuşuyorlar. Onların konuşmalarını hiçbir erkek çocuklar bile duymuyorlar. Duysalar da konuştuklarından hiçbir şey anlamıyorlardı. İnce Mehmet'i asacaklar. Ne de güzel ağıtlar yakmıştık ona. Şimdi de bizim köyümüzde yakalandı. Lanetli, uğursuz sayılacak bizim köy. İnce Mehmet asılırsa, başımıza gökten taş, ateş, yılan, çıyan, ejderha, solucan yağacak. İnce Mehmet asılırsa, bu köy, bu dünya, bu koca bin boğalar yıkılacak. Topraktan kan fışkıracak su yerine, kıyamete kadar. Emiş Hatun arkasında 7 tane genç kız köyün içine düşmüşler, ev ev, kadın kadın dolaşıyorlardı. Bu bize yakışır mı? Bizim köy İnce Mehmet'in yakalandığı yer diye anılacak kıyamete kadar. İnce Mehmet de bizim yüzümüzden asılacak. Sarı çavuşu da öldürdü o dinsiz. Eskiden atını adam çiğneterek öldürürdü. Şimdi kendisi çiğniyor. Atının yerine varınca öbür dünyaya ölülerin yüzüne nasıl bakacağız? Çocuklarımızın, el alemin, şu koca Toros dağlarının, pamuk topladığımız Akçadeniz'in, ekim biçtiğimiz Çukurova toprağının yüzüne nasıl bakacağız? İnsanoğlu bizden bunu kıyamete kadar sual etmez mi? İnsanoğluna ne diyeceğiz? Tan yerleri neredeyse ışıdı ışıyacaktı. Köyün bütün kadınları sessizce gelmişler, Mahmud Ağa'nın konağının kapısında durmuşlardı. 3 kadının ellerinde siniler, sinilerin içinde de yiyecekler vardı. Bütün kadınlar ak çarşaflara sarılmışlardı. ''Açın kapıyı yavrular, size yiyecek getirdik.'' Nöbetçi kadınların sesini duyunca kapıyı açtı. Kadın kalabalığını görünce bir tuhaf oldu. ''Emiş Hatun, ne o yavrum?'' dedi, ''ürküttük mü seni? Korkma, bir şey olmaz.'' Kadınlar içeriye doldular, nöbetçiyi ortalarına aldılar. Adam bir anda aralarında gitti, sesi soluğu çıkmadı. Kadınların bir ucu çoktan konağa çıkmışlar, oradaki nöbetçileri de aralarına almış, yitirmişlerdi. Muhtarın yaşlı karısıyla, o da İnce Mehmet'e güzel ağıt yakanlardandı. Emiş Hatun onların arkalarında da genç kızlar mahpusların odasına girdiler. ''Emiş Hatun, çözün şunların ellerini!'' diye vardı. Kızlar göz açıp kapayıncaya kadar onların ellerini çözdüler. ''Bunlar giyitleriniz, alın da hemen giyinin.'' Eşkıyaların silahları da kızların kucaklarındaydı. ''Bunlar da silahlarınız, kuşanın, sabaha az var. Neredeyse gün ışığı ışıyacak, dağı tutun. Sarı çavuşu bize bırakın, biz ona bakarız.'' Önce İnce Mehmet, sonra ötekiler, yaralı Ferhat Hoca bile nasıl giyindiklerini, silahlarını nasıl kuşandıklarını bilemeden giyindiler, kuşandılar. ''Sağlıcakla kalın, sağ olun, var olun.'' dediler. İkiye ayrılarak onlara yol veren kadın kalabalığının arasından çıktılar. Az sonra da kayalıkları tuttular. Kadınlarsa hiçbir şey olmamış gibi ellerindeki tepsileri yere, nöbetçilerin önüne koydular. ''Yiyin, afiyet olsun.'' dediler. Geldikleri gibi gene sessizce çekilip gittiler. Bir süre sersem sersem orada kala kalmış nöbetçiler bir koşu Mahmut Ağa'ya gittiler. Mahmut Ağa da yeni sızmıştı. Onu kendine getirmeye çalıştılar. Kendinden geçmiş ağa bütün çabalara karşın ancak bir kere gözlerini açtı. ''İnce Mehmet kaçtı ağa, kaçtı.'' dediler. O aldırmadı. Gözlerini kapayıp yeniden derin uykulara daldı. Sabah oldu, gün ışıdı. Ağayı kimse uyandıramıyordu. Yöresinde dönenip duruyorlar, bağırıp çağırıyorlar, kıyamet koparıyorlar. ''Mahmut Ağa bana mısın?'' demiyor, rahat uykusunu sürdürüyordu. Öğle vaktinin horozları öterken ağa kendiliğinden uyandı. Eline tutuşturulan ibriği aldı. Uykulu, sersem, sallanarak evin arkasındaki kayalığa gitti. Bir taşın arkasına çömelip çatladı. Yıkandıktan sonra döndü. Yöresindeki herkes suspustu. Köyden de horoz seslerinden başka bir ses gelmiyordu. Büyük bir sini içinde kahvaltı geldi. Mahmut Ağa kahvaltısını tek başına yaptığının farkına varmadı. Sofradan kalktı. Bir kız ibrik, sabun, havlu getirdi. Ağa ellerini ağzını yıkadı. Ayağa kalkınca önünde el pençe durmuş, süt dökmüş kediye dönmüş muhtara sordu. ''Jandarmalar daha gelmediler mi?'' ''Gelmediler ya.'' ''Ne var?'' ''Yani daha gelmediler de. Hani?'' ''Söyle, dilinin altında ne var?'' ''Hani demem odur ki ağam, daha iyi bilir ya. Bu gece ya, yani ya.'' ''Ne var, ne oluyor?'' ''Bu gece İnce Mehmet'te.'' ''Ne oldu İnce Mehmet'e?'' ''Onu götürdüler.'' ''Kim? Jandarmalar mı? Gösteririm onlara. Benim yakaladığım eşkıyayı. Olamaz. Ondan ellerinden alacağım. Beni neden uyandırmadınız onlar geldiğinde?'' ''Uyandırdık ağam. Sen uyanmadın. Binin atlara. Jandarmaların arkasından yetişelim. İnce Mehmet'i ellerinden alalım.'' Bu sırada o iri yarı adam ortaya çıktı. Ellerini ovuşturuyordu. ''Ağam,'' dedi. ''İnce Mehmet'i jandarmalar götürmedi.'' ''Ya kimler götürdü?'' ''Periler, cinler.'' ''Nasıl periler, cinler? Yani düpedüz kaçırdınız, öyle mi?'' Olayı duyunca Mahmut Ağa'nın bağırıp çağıracağını, kıyameti koparacağını, nöbetçileri, muhtarı, öteki adamlarını kan işetinceye kadar döveceğini sanıyorlardı. Tam tersi oldu. Ağa çok soğukkanlı davrandı. ''Şimdi anlat bakalım sen.'' İri yarı adam ellerini daha çok ovuşturuyordu. ''Ben avlu kapısında nöbet bekliyordum. Ortalıkta çıt bile yoktu. Bir ara dalmışım, bir kadının sesiyle ayıktım. Sana yemek getirdim,'' dedi kadın. Tepeden tırnağa ak libaslar içindeydi. ''Şu yukarı kayalıklardan, şu aşağıdaki alandan, yandan, yönden hiç ses çıkarmadan ak libaslar giyinmiş kadınlar geliyorlardı. Sonra ne olduğunu anlayamadım. Gözümü açtığımda kollarımın, ağzımın bağlı olduğunu anladım. Öteki nöbetçiler de yanımda yatıyorlardı. Avlunun ortasında, taşların üstünde. Ayağa kalktım, odaya koştum. İnce Mehmet yoktu. Daha yukarı baktım. Binlerce ak libaslı kadın doruğa yukarı ağır ağır çekilip gidiyorlardı. Arkalarından koştum, birkaç elde ateş ettim. Bir baktım ortada kimsecikler yok. Cin miydi, peri miydi, insan mıydı bu kadınlar? Artık onun orasını ben bilemem, Allah bilir. Çiçekli Deresi'nin canavar kadınlarıydı. Hani o İnce Mehmet'e ağıt yakan kadınlar? Onlar ne cin, ne peri, ne feriştahtı, dümedüz insandı. Öteki nöbetçiler de aşağı yukarı buna benzer şeyler söylediler. Yalnız onlara göre kadınlar çırılçıplaktılar. Hepsinin de memeleri dimdik, sert ve sivriydi. Bunlar da onları yakalamak için arkalarından koşmuşlar, yetişmişler. Kadınlardan tuhaf, bayıltıcı bir koku esince kendilerinden geçmişlerdi. ''Atımı getirin.'' Hemen atını getirdiler, bindi. ''Muhtar, bütün köylü toplansın.'' adamlarına buyurdu. ''Siz de ata binin.'' Muhtar yanındaki bekçiye, ''Şu taşın üstüne çık da tellal çağır. Bülüm'ün köylü burada toplanacak. Ağamız gidiyor.'' Bekçi taşın üstüne çıktı, gür sesiyle köylünün alanda toplanmasını söyledi. Bu bir gelenekti. Yıllardan bu yana ağa, ağanın babası, dedesi ne zaman isterlerse köylü alana hemencecik, dakika sektirmeden toplanırdı. Az bir sürede kalabalık bütün alanı doldurdu. Mahmut Ağa da arkasında adamlarıyla atını sürdü, kalabalığın kıyısına geldi durdu. Bıyıklarını burarak güldü. Köylü bunca yaş yaşamışlardı, Mahmut Ağa'nın güldüğünü ilk kez görüyordu. ''İyi yaptınız.'' diye söze başladı. Sesi soğuk, düz, kesindi. En küçük bir öfke, bir kırgınlık, üzüntü yoktu.
Ayrım sonu.